Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz sizinle. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak dergide yer alan Ruhul Beyan'dan kısalar bölümünde Anne ve Babaya İyilik başlıklı Ahmet Başer imzalı yazıyı paylaşacağız. Tevhidden sonra farzların en önemlisi anne babaya iyilikte bulunmaktır. Bir hadiste anne babaya iyilik, namaz, oruç, hac, umre ve Allah yolunda cihattan daha faziletlidir buyurulmuştur. Bu rivayeti Fahrettin Razi zikretmiştir. İnsan sesini anne babasının sesinden fazla yükseltmez, onlarla yüksek sesle konuşmaz. Aksine fısıltıyla ve alçak sesle konuşur. Sağır olmaları halinde ve bir hususu daha iyi anlatmak gibi zaruret hasıl olduğunda yüksek sesle konuşabilir. Kişi bir başka kişinin anne babasına sövmez. Çünkü sövdüğü kişi de onun anne babasına söver. Anne babasına öfkeyle bakmaz. İbn Abbas radıyallahu anhuma, anne babana karşı kaba ve katı efendisi karşısında zayıf, zelil ve suçlu bir köle gibi ol demiştir. Yani tevazu gösterip onların sevgisini kazanmak için böyle davran. Yine kişi tevazudan dolayı annesini öper. Nakledildiğine göre bir adam Üstad Ebu İshak'a geldi ve "Dün gece rüyanda sakalının mücevher ve yakutlarla süslendiğini gördüm." dedi. Ebu İshak, "Doğru söyledin. Çünkü dün gece uyumadan önce sakalımı annemin ayaklarının altına sürdüm. Gördüğün rüya işte bunun içindir," dedi. Bir evlat, anne babasının hizmetini bizzat kendisi yapmalıdır. Çünkü bir kişinin kendi hocasına, anne babasına, devlet başkanına ve misafirine hizmet etmesi bir kusur ve ayıp değildir. Çocuk babasından daha fazla fıkıh bilse de önüne geçip namaz kıldırmamalıdır. Yolda bulunan zararlı bir şey kaldırmanın dışında yolda yürürken babasının önüne geçmemelidir. Bir mecliste anne babasının yanında baş köşeye geçip oturmamalıdır. Yemek, içmek, oturmak ve konuşmak gibi hiçbir hususta anne babasından önce davranmamalıdır. Bir hadiste bir kimse anne babaya duayı terk ettiğinde dünyadaki rızkı kesilir buyurulmuştur. İbni Uyeyne'ye vefat eden bir kimse adına sadaka verilip verilemeyeceği sorulunca şöyle cevap verdi. Her şey ona ulaşır fakat ölü bir kişi için istiğfardan daha faydalı bir şey yoktur. Eğer istiğfardan daha faziletli bir şey olsaydı anne baba için onu emrederdim. Bu sözleri Hazreti Peygamber'in şu hadisi de desteklemektedir. Allah cennette kulun derecesini yükseltince kul şaşırır ve "Ya Rabbi, bu nasıl oldu?" diye sorar. Allah da çocuğunun istiğfarı sebebiyle der. Şeyh Sadi şöyle demiştir. Nice yıllar üzerinden gelir geçer, babanın kabrine uğramazsın. Sen babanın yerine kabrine ne hayır eyledinse, oğlun da sana öylece eyler. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip babasını şikayet ederek kendi malını aldığını söyledi. Hazreti Peygamber aleyhisselam o kimseyi çağırdı. Bir de gördü ki asasına dayanarak yürüyen yaşlı bir kimse. Hazreti Peygamber yaşlı adama niçin malından aldığını sordu. O da, "O zayıfken ben güçlü, kuvvetliydim. O fakirken ben zengindim. Ben o zaman malımdan hiçbir şeyi ondan esirgemiyordum. Bugünse ben güçsüzüm, o güçlü. Ben fakirim, o zengin ve malını benden esirgiyor, cimrilik yapıyor," dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam ağladı ve "Bunu taş ve toprak bile işitse mutlaka ağlardı," dedi. Sonra çocuğa dönüp, "Sen ve malın babana aitsiniz," buyurdu. Velilerden biri şöyle der. İsrailoğullarının bulunduğu çölde Tih'teydim. Bir de baktım ki bir adam benimle birlikte yürüyor. Onun durumuna şaştım. Bana onun Hızır aleyhisselam olduğu ilham edildi. Ona, "Allah aşkına sen kimsin?" diye sordum. O da, "Ben senin kardeşin Hızır'ım," dedi. ona sana bir şey sormak istiyorum dedim. O da sor dedi. Ben de seni hangi vesileyle gördüm diye sordum. O da annene iyilik etmen sebebiyle dedi. İmam Sehabi'nin El Mekasidül Hasenesinde böyle geçmektedir. Şu halde akıllı kimse mutlak olarak maddi manevi anne babasına iyilik etmelidir. Çünkü iyilik cennete, ikram evine götürür. Zor durumlarda insanı emniyet, güven ve çeşitli kurtuluşlar da müjdeler. Ahmet Başer imzalı Ruhul Beyan'dan kıssalar, anne ve babaya iyilik başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve şimdi de Ahmet Fenercioğlu imzalı Minarelerin Gölgesindeki Huzur Adaları, Osmanlı Mahalleleri başlıklı yazıyı paylaşacağız. İslam medeniyetinde bir şehrin nasıl olması gerektiğine dair ilk örnek hiç şüphesiz Medine-i Münevvere'dir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hicreti Seniyye'nin akabinde bu mübarek beldede yaptığı ilk işin bir mescit inşa etmek olduğu herkesçe malumdur. Bu adım bir İslam şehrinin merkezinde ne olması gerektiğini fiilen ortaya koymuştur. Bu örneklik Emevi ve Abbasi dönemlerinde gelişmiş, ardından Selçuklu şehirlerinde de mimari ve sosyal dokusuyla olgunlaşarak Osmanlı'ya taşınmıştır. Osmanlı ise bu mirası hem korumuş hem de kendi gelenekleriyle harmanlayarak daha ileri seviyeye taşımıştır. Böylece Osmanlı'ya özgü güçlü bir mahalle kimliği oluşmuştur. Osmanlı'da mahalle, aynı mescitte ibadet eden cemaatin aileleriyle birlikte yaşadığı şehir kesimi olarak tarif edilmiştir. Bu tariften de anlaşıldığı üzere mahalleler genellikle bir mescidin etrafında şekillenir. Bu mescit de mahallenin en önemli ortak kullanım alanı olurdu. Günde 5 vakit kılınan namazlara özellikle ergenlik çağına gelmiş erkeklerin tamamının katılması beklenirdi. Cemaate devam etmeyen, bundan sürekli kaçınan kişiler hoş karşılanmaz, hatta mahalleden çıkarılmaları bile gündeme gelebilirdi. Osmanlı'da mahalleler sadece evlerin yan yana dizildiği, insanların birlikte yaşadığı alanlar değil, aynı zamanda toplumu bir arada tutan, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren önemli sosyal alanlardı. Bununla da kalmayıp şehrin düzenlenmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi açısından da idari sistemin merkeziydi. Merkezinde mescidin, caminin bulunduğu tipik Osmanlı mahalleleri mektebi, medresesi, meydanı, çeşmesi, kahvehanesi, pazarı, şifahanesi, aşevi ve hamamıyla tam anlamıyla sosyal bir bütün oluşturuyordu. Hem fiziki yapısıyla hem de insanların kurduğu ilişkilerle yaşayan, nefes alan bir yapıydı. Medreselerde eğitim-öğretim faaliyetiyle meşgul olan ilim adamlarıyla öğrenciler namaz kılmak için geldikleri camilerde mahalle ve şehir halkıyla buluşur, namaz öncesi veya sonrasında yaptıkları sohbet ve derslerle halkın dini konularda bilgilenmesini sağlarlardı. Bunun yanında camiler aynı zamanda devlet adamlarıyla halkın buluştuğu ve sorunların konuşularak çözüme kavuşturulduğu mekanlardı. Osmanlı mahalleleri insanlar arasında sınıf ya da statü farkı gözetilmeden kurulurdu. Yani kimin zengin, kimin fakir, kimin bey, kimin efendi olduğuna bakılmaksızın herkes aynı mahallede bir arada yaşardı. Mesela bir paşanın köşkünün tam karşısında sıradan bir evkaf katibinin küçük evi olabiliyordu veya bir ilmiye mensubunun büyükçe konağının hemen yanında bir hamalın kulübesi yer alabiliyordu. Bu fiziksel yakınlık sayesinde insanlar her gün birbirleriyle karşılaşıyor, konuşuyor, sınıf farkı olmadan birbirleriyle ilişki kuruyorlardı. Yani mahalleler hem sosyal kaynaşmanın hem de farklı statülerin iç içe yaşayabildiği ortak hayat alanlarıydı. Osmanlı mahallelerinde belirli iç yapılaşma kuralları vardı ve bu kurallar mahalle düzeyinde kanun ve ahlak dışı olayların yaşanmasını önlüyordu. Bu meyandan olmak üzere Osmanlı'da mahalleye dışarıdan birinin gelip yerleşmesi izne bağlıydı. Yani kimse boş bir ev buldum, kiraladım, satın aldım, taşınıyorum diyemezdi. Mahalleye yerleşmek isteyen birinin önce mahalle imamından izin alması gerekiyordu. Ayrıca o kişiye mahallede tanınan birinin ya da imamın bizzat kefil olması gerekirdi. Bu kefalet sistemiyle aslında herkes birbirine dolaylı yoldan güvence veriyordu. Böylece insanlar arasındaki bağ sağlamlaşıyor, mahalleye kimin geldiği, nasıl biri olduğu kontrol altında tutulduğu için mahalledeki güven ortamı da korunuyordu. Yine bunun için bekarların mahallede barındırılmaması için özel bir çaba gösterilirdi. Özellikle büyük şehir olan İstanbul'da çalışmak için gelen bekar erkekler, merkezdeki iş alanlarına yakın bekar hanlarında kalırdı ve adeta gözetim altında tutulurlardı. Mahalledeki her bir bekarsa mutlaka kaydedilirdi. Osmanlı'da padişah beraatıyla tayin olunan mahalle cami imamları sadece dini vazifeleriyle değil, sosyal ve idari işlerle de ilgileniyorlardı. Muhtarlık kurumu ortaya çıkana kadar mahalle yönetiminde en yetkili kişi onlardı ve doğrudan kadıya karşı sorumluydular. Yani mahallede olup biten her şeyden bir şekilde haberdar ve mesuldüler. Osmanlı mahallelerinde yönetim sadece imamdan ibaret değildi. İmamın yanında ona yardımcı olarak yiğitbaşı ya da ketüda denilen kişiler bulunurdu. Bu yardımcılar mahallenin düzeninden, asayişinden sorumluydu. Osmanlı mahallelerinin önemli bir kurumu da Avarız Akçası Vakfı'ydı. Bu nevi vakıflar başlangıçta doğrudan doğruya avarız vergisi ve örfi tekalifin karşılanmasına tahsis edilmekteydi. Ancak adı geçen vergilerin halktan toplanması uygulamasının eski önemini kaybetmesi üzerine bu maksatla kurulmuş olan vakıfların gelirlerinin de köy veya mahalle heyetleri kararıyla uygun yerlere sarf edilmesi usulü getirilmişti. Hayırseverlerin menkul ve gayrimenkul bağışlarından gelen akarlar da bu vakıfların gelirleri arasındaydı. Elde edilen gelir, halkın karşılaştığı yangın, deprem, su baskını, salgın hastalık gibi afetlerle fakir, dul ve yetimlerin ihtiyaçlarına, kimsesiz kızların evlendirilmesine, sahipsiz cenazelerin masraflarının karşılanmasına ve iş hayatına atılanların sermaye ihtiyacına sarf edildiği gibi ayrıca su yolu, kaldırım, sıbyan mektebi tamiri gibi amme hizmetleri için de kullanılmaktaydı. Bu vakıf sayesinde imam, müezzin, öğretmen gibi vazifelerin maaşları ödenirdi. İhtiyacı olanlara borç verilmesi gibi uygulamalar da vardı. Bu vakıfların mütevellisi mahallenin içinden seçilir, böylece mahalleli hem vakıf işlerine hem de mahalle yönetimine dahil olurdu. Böylece zamanla değişik bir mahiyet kazanan avarız vakıfları tam anlamıyla bir sosyal yardımlaşma ağıydı. Osmanlı mahallelerinde halk, evlerinin yapısı ve üzerinde yapacakları değişiklikler sebebiyle de birbirine karşı sorumluydu. Eğer yapacakları değişiklik komşusuna zarar verecekse, derhal bu değişiklikten vazgeçilmek ya da zarar vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmek zorundaydı. Osmanlı'da gayrimüslim mahallelerinde de benzer bir sistem vardı. Müslüman mahallelerinde nasıl imam efendi mahallenin hem dini hem sosyal işlerinden sorumluysa, azınlık mahallelerinde de bu rolü koca başılar ve papazlar üstlenirdi. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren bu kişiler kendi cemaatleri üzerinde ciddi yetkilere sahipti. Her cemaat kendi işlerini kendi liderleri ve teşkilatlarıyla yürütürdü. Yani bir anlamda herkesin kendi mahallesi, kendi düzeni vardı ama bu düzenler Osmanlı sisteminin çatısı altında bir arada uyum içinde çalışırdı. Mahalle, Osmanlı Devleti'nde yalnızca en küçük idari birim olmanın ötesinde toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve birlikte yaşama kültürünün en canlı şekilde tezahür ettiği bir yapılardı. İnsanların aynı mabette ibadet ettiği, aynı çeşmeden su içip aynı sokaklarda hayatı paylaştığı mahalleler, hem bireysel yalnızlığı gideren hem de toplumsal aidiyeti güçlendiren alanlar olmuştur. Minarelerin gölgesinde teşekkül eden bu huzur adaları, taşıdıkları ilham verici ruhla kentleşme ve sosyal sorunların çözümünde yüzyıllar öncesinden bugünün insanına rehberlik sunmaktadır. Değerli dinleyenlerimiz, Ahmet Fenercioğlu imzalı Minarelerin Gölgesindeki Huzur Adaları, Osmanlı Mahalleleri başlıklı yazıyı paylaştık. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak şimdi de Elle Yazmak Çocukları Daha Zeki Yapıyor başlıklı yazıyı paylaşacağız Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından. Bugün yaşı 30'u geçmiş birçok kişinin hatırlayacağı üzere ilkokul denince hatırımızda kara tahta ve tebeşir canlanır. Çocukluğumuzun acı tatlı ve tozlu hatıralarını barındıran bu ilkokul yıllarımızda kara tahtaya tebeşirle cümleler yazar, basit matematik işlemleri yapardık. Tabii tüm bunlar olurken beynimizin çok yönlü bir öğrenme süreci içinde olduğundan haberimiz bile yoktu. Günümüzde kişisel bilgisayar ve tabletlerin yaygınlaşması sonucu klavye ve dokunmatik ekranlar, elle yazma, çizme alışkanlıklarımızın, mesela benim bu yazıyı bilgisayarda klavyeyle yazmam gibi yerini almış durumda. Belli bir yaşın üzerinde olanlar ve bazen yazmak için kağıt kalem kullanan yetişkinler için bu durum önemli bir sorun olmasa da bilgisayar, akıllı tahta, tablet gibi teknolojik cihazların içine doğmuş yeni nesiller için bu durum önemli bir sorun teşkil ediyor. Birçok noktada işimizi kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bazı yararlarını görmezden gelemeyiz. Bugün doktorada tez yazan birinin eline bir defter ve kalem alıp tezini oturup yazması elbette zor ve zaman alıcı bir uğraş olurdu. Bilgisayar ve tablet gibi araçlarda klavyeyle yazarak hem zamandan hem de enerjiden tasarruf ediyoruz ve uzun süreli yazma işlemlerimizi daha rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Peki bu durumun ne gibi bir tehlikesi olabilir? 12 genç birey ve 12 çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada 250'den fazla elektrot takılı bir başlık giyen katılımcıların elle yazarken ve çizim yaparkenle klavyede yazarkenki beyin dalgası aktiviteleri EEG yardımıyla izlenmiş. Elle yazma, çizmenin öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırırken klavyeyle yazmanın öğrenme ve hatırlamayla belirli bir ilişkisi bulunmamış. Deney yürüten araştırmacılardan biri olan Van der Meer, elle yazmanın beynin sensör motor kısımlarında çok daha fazla aktivite yarattığını, kalemi kağıda bastırarak yazdığınız harfleri görerek ve yazarken çıkardığınız sesi duyarak birçok duyunun harekete geçirildiğini ve bu duyu deneyimlerinin beynin farklı kısımları arasında temas oluşturarak öğrenmeyi daha çok artırdığını söylüyor. Yani elimize bir kalem alıp A harfi yaptığımızda elimizi tutuş şeklimiz, kalemi bastırıp hareket ettirmemiz, gözümüzle süreci takip etmemiz ve ortaya bir şekil çıkarmamız beynimizle birden çok sinirsel ağ tetikliyor ve beynimiz adeta zorlanıyor. Bu zorlanma sürecinde özellikle çocuklarda ilk başlarda öğrenme yavaş oluyor ama oldukça güçlü bir öğrenme ve hatırlama süreci oluşuyor. Sürekli klavyeyle yazdığımızda bir harfi oluşturmak için sadece parmağımızla ilgili tuşa basıyoruz ve diğer harfler için de aynı hareketi yapıyoruz. Bunun sonucunda beynimizde daha az iş yapmış oluyoruz. Oysa ki beynin kapasitesi zorlanınca artar. Tıpkı kullanılmayan kasların zayıflaması gibi beynin özellikle küçük yaşlarda zorlanmadan kolay olana alışması ileriki yaşlarda bireylerin beyin gelişimi için oldukça olumsuz sonuçlar doğurabilir. Beynimizin sağlıklı gelişimi ve tam kapasitesine ulaşabilmesi için bu hayatı fıtratımıza, doğamıza uygun bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Bugün gelinen noktada topyekün teknolojiye savaş açamayız, ancak dengeli ve kontrollü bir şekilde kullanabiliriz. Bunun için birkaç önerimiz var. Yetişkinler olarak bizler günlük tutabilir, çocuklarımıza da tutturabiliriz. Böylece hem kendi hem de çoluk çocuğumuzun zihinsel gelişim sürecini izleyebiliriz. Ayrıca aile içi dergi çıkartabilir, bu dergiye çocuklarımızdan elle yazı yazıp vermesini isteyebiliriz. Bu hem aile içi muhabbete neden olur, hem de elle yazı yazılması sağlanmış olur. Değerli dinleyenlerimiz, elle yazmak çocukları daha zeki yapıyor başlıklı yazıyı paylaştık. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından son olarak. Evet, böylelikle bu akşamlıkta Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünden Sesli Dergi'de bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.